Petrosa.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Kültür Otağı'ndan merhaba değerli dinleyenler. Sizlerle birlikte olacağız yaklaşık yarım saat. Kültür Otağı'nda doçent doktor Sayın Dilek Türk Yılmaz'la birlikte olacağız. Efendim hoş geldiniz tekrardan.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Program yapımcılarımızı da hemen sizlere aktarmak istiyorum. Meltem Çetinkök Avşar, Feyza Öztoprak Kaptı ve teknisyenimiz Tolga Kökten ve ben Mustafa Murat Bayram. Evet, yaratılıştan itibaren yaşadığı ortama ve doğa koşullarına uyum sağlayarak hayatta kalan insanoğlu hemen her konuda yine doğaya öykünerek, ondan esinlenerek yaşamı anlamlandırmış ve anlamlandırmaya devam ediyor. Kainatın eşsiz düzenini ve işleyişini rehber edinen insan, onun renklerine de elbette kayıtsız kalamıyor. Duygu ve düşüncelerini ifade ederken renkleri kullanıyor. Renklere yüklediği anlamlar zamanla pek çok rengin semboller, değerler kazanmasına sebep oluyor. Öte yandan uluslara, dinlere, kültürlere ve siyasi ilişkilere göre bazen farklı, bazen de ortak anlamlar barındıran renkler, manevi ve milli değerlerin de göstergesi, sözsüz iletişim dili de olabiliyor. Kadim Türk kültürünün yansımalarında da tarihi seyir içinde renklerin çeşitli sembol anlamlarla milli ve manevi değerler kazandığı da görülüyor. Dilek Hocam, Türk milletini en iyi hangi renk anlatır?
Evet, çok zor bir soru aslında.
Aslında ilk gelen akla turkuazdır.
Evet, turkuazdır, bazen kızıldır, Türk'ün gözü aldadır diye bir söz var.
Evet.
Şimdi bu sözün üstüne Türkler kırmızıyı sevmez diyebilir miyiz? Ya da işte gök kubbe diyoruz. Bizim için mavinin, yeşilin önemini anlatan çok önemli bir söz.
Evet.
Dolayısıyla tek bir renk aslında değil. Pek çok renkten söz etmek mümkün. Tabii şimdi renkler ve insanların, toplumların onlara yükledikleri anlamlar milletlerin aslında dünyaya ve kainata dair görüşlerini de yansıtıyor. Dolayısıyla biz rengi sadece maddi bir görüntüden ibaret saymıyoruz. Onlara yüklediğimiz anlamlarla sembolik bir dünya da yaratıyoruz. Böyle olunca da aslında böyle bakınca da renklere onların maddi anlamının üstüne çıkartmış oluyoruz aslında bu manevi anlamını. Hatta bununla ilgili şöyle bir kısa hemen bir şiir okuyacağım size. A, gara, sarı, yeşil, kırmızı. Haresi bir sınakla bağlıdır. Biri hasretimizi hatırlatır, biri derdimizi, biri arzumuzu. Heresinde bir mana arayıp bir sebep gören var. Kim bilir kim sınamış, kim bunu ilk defa demiş. Gara matem, kırmızı bayram. Evet, biz böyle demişiz de kim demiş acaba ilk bunları?
Evet, ilk
yani bunu kim söylemiş acaba? Tabii bütün bunlar bizim ortak kültür coğrafyamızla da çok ilgili. Ben bunu şeye benzetiyorum. Hani renk çarkını böyle hızlıca döndürdüğünüzde bütün renkler bir anda beyaz olur.
Evet.
Hepsi birbirine karışır ve sadece beyaz görünür. Aslında bizim Türk dünyası olarak da renklerle ilgili görüntümüz tamamen bu. Bir anda insanları bir araya getiren, yani bizim tabii Türk insanını bir araya getiren, benzeştiren, ortak fikirlerimizi, ortak değerlerimizi yansıtan tek bir şeye dönüştürüyor renkler bizi. Bu anlamda da renkler bizi ayrıştıran değil, buluşturan, gönülleri bir eden, işte uzak coğrafyaları yakın eden değerlerin başında geliyor. Şimdi sorunuzun cevabına tekrar dönecek olursak, burada seçim yapmaya çalıştım aslında, vakit kazandım biraz. Şimdi Türkler eskiden beri 5 ana rengi esas renk olarak görüyorlar ve bunların her biri bir yönü de temsil ediyor. Yani tesadüfen bu yönler ve renkler arasında bir ilişki yok. Mesela merkezi altın rengi, sarı renk olarak düşünmüşüz biz kendi düşünce dünyamızda. Doğu yönünü yeşil veya gök rengi temsil ediyor. Batıyı ak, güneyi kızıl renkler ve kuzeyi de kara renk temsil ediyor. Yani bugün Karadeniz, Akdeniz dememizin, işte doğuda Gökçe Göl diye bir gölden bahsediyoruz, evet, ki bunu Dede Korkut hikayeleri Gökçe Deniz olarak isimlendiriyor. Bunların hiçbiri tesadüfen verilmiş isimler değil. Tabii aynı zamanda bunlar yönü ifade ettiği gibi mesela soğuğu, sıcağı da temsil ediyor. Yani biz kara derken, kuzeyi karayla temsil ederken aynı zamanda güneşsiz gölgeli yerleri de bu isimle nitelendiriyoruz. Kızıl renk yine ateşin ve sıcağın, işte fazla temsilin olduğu için sıcaklığı da aslında belirlemiş oluyor. Bu anlayışa uygun olarak sadece yönleri belirlemiyoruz. Bu anlayışa uygun olarak bir takım uygulamalar da tabii beraberinde geliyor. Mesela hükümdarların, Türk kağanlarının işte kaldıkları çadırın kapısının mesela doğuya doğru açılması, kalkar kalkmaz güneşi selamlamaları vesaire. Bütün bunlar hani o renklerin bize çizmiş olduğu yönlerle de ilişkili.
Doğru, yani sadece doğru renk değil, sembol de.
Tabii aynı zamanda sembol. Mesela savaşlarda atlarını bu yön ve renk anlayışına göre dizayn ediyorlar Türk orduları. Mesela Hun ordusu işte bir kuşatma sırasında kuzeyde işte Yağız atları hemen sıralıyor. İşte batıda ak atlılar, güneyde kızıl atlılar ya da doğru atlar diyelim. Doğuda da kır atlılar sıralanıyorlar. Atların bu şekilde dizilmiş olmaları da Türklerin aslında yönlerle renkler arasındaki bu uyumun bir başka tezahürü gibi
değerlendirilebilir. Yani biraz coğrafi açıdan da etkiliyor demek ki renklerin verdiği zaman. Mesela Nevruz'da baharın boz çıplakları giydirdiği yeşil renk.
Evet.
Mesela Nevruz.
Tabii direkt yeşil.
Baharın başlangıcı, aklımıza o geliyor.
Tabii.
Direkt onu diyebilir miyiz mesela Nevruz?
Kesinlikle öyle. Yani zaten baharın aslında bütün toplumlarda yeşili çağrıştıran bir tarafı var ama bizim toplumumuza özel, Türk dünyasına özel olarak da yeşilin çok ayrıcalıklı bir rengi var. Yeşil ve gök böyle bazen birbirinin yerine kullanılan iki renk. Dolayısıyla biz mesela birine yaşını sorarken kaç yeşil gördün diye soruyoruz. Kaç yaşındasın diye sormuyoruz. Kaç bahar gördün anlamına geliyor söz. Dolayısıyla yeşille bahar arasında ve tabii ki Nevruz arasında çok ciddi bir ilişki var. Ama orada Nevruz söz konusuysa biraz sonra konuşacağız ama ona eşlik eden başka renkler de var. Sarı gibi, kırmızı gibi. Hiçbiri tesadüf değil yani bu isimlendirmelerin.
Peki mesela kızıl ve beyaz renk. Hani al rengi biz ayrı seviyoruz.
Evet,
hani,
evet.
O bizim han bayrağımızın rengi. Ama özel bir tarafı da var değil mi hocam?
Kesinlikle öyle. Kırmızı bizim için çok özel bir renk zaten. Baktığımızda işte şehit demin de dediğim gibi tabii hem şehit kanı hem bayrağımızın rengi ve tarih boyunca Türk topluluklarının kullandığı bayraklarda hep kırmızının ve arkasından yeşilin ön plana çıktığını görüyoruz. Türklerde tabii kırmızının ayrıcalıklı bir yerinin olmasının mitolojiyle de çok doğrudan ilişkisi var. Al ruhu ya da al ateşi diye bir ruhtan, koruyucu ruhtan söz ediyoruz aslında. Biz ateş tanrısı da diyebiliriz belki. Bununla bağlantılı bir gelenek olduğu çok düşündürücü, yani düşünülebilir. Mesela Kazaklar ve Kırgızlar hala bayrak kelimesinin yerine yalav kelimesini kullanıyorlar. Bu da aslında alevle ilişkili bir kelime.
Hatta
yalav,
Kırgızlar
alev.
Bayraklarını değiştirdiler bu arada. Mesela o otayla alakalı dört köşeliydi. Üç köşeye düşürdüler
yani. Evet, değişiklik yaptılar. Ama hani alev, yani doğrusu tabii, kızıl aslında söylemeye çalıştıkları şey, bayrağın doğrudan doğruya bu isimle temsil ediliyor olması bile kırmızının Türk kültürü dünyasına ne kadar önemli olduğunun bir başka göstergesi. İşte yine Kaşgarlı'nın işte ağdı kızıl bayrak, toğdu kara toprak diye bir beyti var.
Evet.
Burada kızıl bayrağın aslında Türklerin genellikle savaş zamanında kullandıkları bayrak olduğu ifade ediliyor bir bakıma. Osmanlılar'da yine baş sancaklar, baş alemler, ak ve kızıl renklerinden ibaret. Bu boyutu bir başka konuşulacak konu. Bir de tabii bizim gündelik hayatımızda da kırmızının tabii ki yine buradan kaynaklanan
kırmızı
bir önemi
alma,
var.
Hocam.
Kırmızı diyoruz, al diyoruz, kızıl diyoruz. Hepsi aynı aslında. Aynı. Hiç farkı yok birbirinden. İşte gelinlerde mesela gelin çok eskiden damat kaftanları kırmızı. Gelinlerde al duvak örtüyorlar. Bugün bu tabii kıyafetler değişti artık, evlilikteki giyinilen kıyafetler, ama hala gelinin o şakına gecesinde özellikle al duvakla yüzünün örtülmesi ya da gelinin işte gelinin beline kırmızı kurdele bağlanması şeklinde de olsa yaşamaya devam ediyor. Kırmızı tabii çok, mesela Azerbaycan'da doğan çocukların göbeğine yine kırmızı kurdele bağlanıyor, yani düşmesi için. Ya da işte gelinlere orada da yine beline kırmızı kurdele bağlandığını görüyoruz. Hatta bazen cenaze merasimlerinde çok ilginç bu. Hani hep kara renk bizi daha yakın gelir cenazeyle ilişkili olarak, ama Azerbaycan'da şey yapıldığını görüyoruz. Kırmızı renk giyildiğini görüyoruz. Çünkü kırmızı hayatı temsil ediyor aynı zamanda. Evet. Canlılığı, diriliği temsil eden bir renk olduğu için hani o cenaze ve matem havasını bir anlamda uzaklaştırmak için insanların üzerinden kırmızı tercih ediliyor.
Bu göçebi kültüründe de çadırlarda bu renkler önemli değil mi hocam? Mesela işte çocuğu olmayan, daha henüz olmayan siyah çadırda kalıyor değil mi?
Evet, evet. Özellikle Dede Korkut destanlarında Dirse Han oğlu Boğaçant destanında Dirse Han çocuğu olmayan bir Türk beyi. Hı hı. Ve işte bir topluma girdiğinde Bayındır Han'ın verdiği ziyafet sırasında oğlu olmadığı için, işte oğlu ya da kızı olmadığı için kara otağa oturtuluyor. Altına kara işte döşek döşeniyor filan. Bir anlamda lanetleniyor. Kara renk aslında her kültürde aşağı yukarı olumsuz anlamlar çağrıştıran bir renk. İşte bizim kültürümüzde belki işte kara kaş, kara göz filan diye bir takım olumlamalarla başka bir yere taşınmaya çalışılmış, ama işte kara gün, işte ya da kara yaz ilan etmek filan gibi anlamlarıyla hala olumsuz özelliğini koruyor. Kara kış diyoruz, kara cahil diyoruz filan. Daha çok olumsuz anlamları dilimizde yaşamaya devam ediyor.
Galiba beğenilmeyen, hani bir mesela damat adayı beğenilmediyse de bir siyah mendil. Ben öyle mi hatırlıyorum? Acaba var mıdır?
Yani ben bunu pek duymadım ama belki icat edilmiş bir gelenek olarak yani, bundan sonra uygulanabilir, pratikte faydası olacaksa.
Beğenmedik diye.
Bunu pek bilmiyorum, evet. Ama kara renk genelde olumsuz anlamlar içeren bir renk. Ama işte ak gibi, kızıl gibi, gök gibi, sarı gibi çok önemli renkler ve Türk kültürünün de beş ana rengi diyebileceğimiz renkler. İşte demin dediniz ya, yani Türk milletini hangi renk en iyi temsil eder? Herhalde bu beş rengi saymak mümkün. Tabii boz rengi de unutmamak lazım.
Evet. O mesela nelerde geçiyor hocam?
Bozkurt ifadesinde en çok kendini buluyor tabii. Türklerin totem sayabileceği hayvan dediğimiz gibi, bildiğimiz gibi kurt. Batı dünyasının gri dediği renk aslında. Bizde boz renk olarak zaten dilimize en çok da bozkurt adıyla yerleşmiş durumda. O da dediğim gibi yine söyleyebileceğimiz diğer renkler arasında.
Ezgi'nin sırrına ermek.
Renkler yaşamımızın, kültürel öğelerimizin hemen hepsinde olduğu gibi türkülerimizde de yerini almış. Bazen başa bağlanan yazmanın rengine yapılan bir vurgu olmuş dizeler, bazen de alkanlar içinde yatan yiğide ağıt. Kardeş ülke Azerbaycan'dan bir türküyle devam edelim isterseniz. Men Bahar'ın kızıyam.
Thank you. başımda var, şalım var, yanağımda halım var. Yeğilmerem acıyam, acıyam. Çiçeklerim acıyam, acıyam. Yeğilmerem acıyam, acıyam. Çiçeklerim acıyam, acıyam. Uçmaya yok kanadım, benim laledir adım. Çölünüzü bezerem, elden ele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem. Uçmaya yok kanadım, benim laledir adım. Çölünüzü bezerem, elden ele gezerem. Ay gezerem, ay gezerem. Uçmaya yok kanadım, benim laledir adım. Çölünüzü bezerem, elden ele gezerem.
Soğuk bir Ankara ayazı var dışarıda ve çok güzel bir bahar ezgisi geldi. Ne dedi? Ben baharın kızıyam. Ne kadar
evet,
güzeldi değil mi?
Çok güzeldi hocam. Gerçekten. Çok güzeldi.
Yani şimdi
çünkü
kar yağarken hem de biraz da artık soğuk, ocağın tam kışı hissettirdiği zamanlara geldik.
Evet.
Neler demek istersiniz? Ben baharın kızıyam. Yani o Nevruz'a da dem vuruyor bir tarafında, bir tarafında. Gezme, tozma o tarafları da var.
Evet. Tabii Nevruz da yaklaşıyor.
Tabii.
İnşallah yani birkaç ay sonra Nevruz'u yaşayacağız. Dolayısıyla Nevruz demek aslında biraz da renkler demek. Yani biz bugün işte biraz önce kırmızıyı konuştuk. Türkler için ne kadar önemli olduğunu ve Nevruz deyince yeşilin aklımıza geldiğini söyledik ama mesela Nevruz renkleri arasında kırmızı ve yeşil de kırmızı ve sarı da yeşile renk eşlik eden çok önemli renkler dedik. Hatta işte o gün kurulan sofralara bakıyoruz. Onların da renkleri bu doğanın renklerine uyum sağlayacak şekilde dizayn ediliyor. Her şey rengarenk. İşte semeniler yapılıyor. Yeşil şeyler, tohumlar yeşertiliyor. Onlar kırmızı kurdeleyle bağlanıyor. İşte pek çok renkli yiyecekle o sofralarda bahara bir anlamda uyum sağlamış oluyor. Dolayısıyla Nevruz evet renklerle çok zihnimizde paralel giden bir kavram.
Yerleşik hayata geçmeden evvel asırlarca hani at sırtında kalmışız, göçebe
evet.
yaşamışız. Hani bu durum tabiatla hemhal olmayı da getiriyor. Toprağın yeşil, sarı, boz renginden, gökyüzünün mavisine, atların kırmızısından, ateşinden, renginden payını alıyoruz.
Muhakkak.
Mesela sarı renk deyince ne geliyor aklımıza?
Evet, sarı dediğim gibi merkezin, hakimiyetin aslında gücün rengi Türk kültüründe bu şekilde ifade edilebilir Türk kültürü söz konusu olduğunda. Bunun da yine şamanizmden kaynaklanan bir anlayış olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de mesela Türk mitolojisinde Tanrı Ülgen vardır ve onun altın kaplı bir sarayı ve altın tahtı olduğu anlatılır anlatıda ve Türkler hep o yüzden sarı rengi işte bu altın sarısını böyle gücün, tahtın, hakimiyetin sembolü olarak ele almışlar ve işte ülgenin tahtı nasıl devletin, ülkenin ve dünyanın merkezinde algılanmışsa tıpkı onun gibi sarı renk de yine dünyanın merkezinin sembol rengi olmuş. Bu yüzden de Türk sarısını aslında altın sarısı, yani Türk sarısı nedir diye bir şey soracak olursanız altın sarısı diye ifade edebiliriz. Hakimiyetin sembolü olarak kullanılmış. Ama aynı zamanda Türklerde sarının bu iyi özelliğinin yanı sıra felaketin, hastalığın, işte bir takım böyle marazlı hallerin de sarı renkle ifade edildiğini görüyoruz. Mesela sarı benizli diyoruz.
Ya da rengin işte, solmuş, sarı
sararmışsın diyoruz. Evet, dilimizde de bu şekilde yaşamaya devam ediyor. Ama işte mesela beniz için kullanıyoruz. Sarı beniz geçiyor. Mesela edebiyatımızda çok geçer. Çiçek ve giyim için kullanıyoruz. İşte sarı saç üstüne sarışın yazma, yakışır başına kurban olduğum diye bir türkü sözünden de yine burada bahsetmek mümkün. Yine sarı, hemen aklıma Dede Korkut'ta geçen sarı tonlu Selcan Hatun tiplemesini getiriyor. Orada da aslında Hem tabii ki günümüz yani o günkü giysilere atıfta bulunan bir söz bu. Ton giyiyor kadınlar, yani ya da elbiseye ton diyoruz ya da don diyoruz. Sarı olması, Selcan Hatun'un giydiği kıyafetin sarı olması onun güzelliğine atıfta bulunan bir söz. Dediğim gibi böyle ikili bir durumu var. Hem güzellik hem de bazen hastalık, kıtlık, felaket sembolü olarak da sarı rengin geçtiğini görüyoruz.
Mesela günlük yaşamda, dini törenlerde hangi renkler ön plana çıkıyor bizim kültürümüzde? Yani o hangi renk daha ön planda oluyor?
Yani tabii bu biraz toplumsal statü, cinsiyet ve medeni durumla ilgili aslında Türk toplumunda giyimin, kuşama, renkleri. Mesela genç kızların daha renkli kıyafetler giydiğini, kültürün böyle bir salık verdiğini söylemek mümkün. Ama biraz yaşı ilerlemiş kadın ve erkeklerin daha koyu renkler, daha sakin renkler ve tek renk kıyafet giymek yönünde tercihleri olduğunu görüyoruz. Ama tabii şeylerde, özel günlerde ya da işte bir takım oyunların sergilenmesinde bu kural tabii ki aşılıyor. Yani bu sınırları biraz ortadan kaldırıyor o tip durumlar, ritüeller. O zaman tamamen işte bizim kültürümüzün bize söylediği bu beş ana renk tabii ki kıyafetlerde de sembolünü buluyor. Özellikle işte halk oyunları oynayan ekiplerin kıyafetlerini düşünelim. Aslında onlar onun bir temsili. Ne kadar renkli bir görüntü sergilediklerini hepimiz şimdi herhalde gözümüzde canlandırabiliyoruz.
Ve tabii ki coğrafi konumlarına göre o renkler de değişiyor. Mesela bir Erzurum
muhakkak, evet,
kıyafeti farklı, Bolu kıyafeti farklı biraz daha.
Yani evet, belki renklerde bunu söylemek çok mümkün değil. Çünkü eğer böyle bir ayrım yapacak olursak ya da böyle bir nüans gözetecek olursak, mesela işte Doğu Anadolu soğuk bir bölge olduğu için daha çok soğuk renklerin belki gündeme gelmesi gerekirken, öyle değil. Çok sıcak, rengarenk her yörenin kıyafetlerinin o renkleri önümüze serdiğini görüyoruz. Bu biraz böyle şekilsel olarak söylediğiniz şeyde farklılıklar olabilir ama renk anlamında bu tip ayrımlara çok gitmiyoruz. Nevruz gibi, işte düğün gibi özel zamanlar, bu renklerin gözümüzün önüne bütün çeşitliliğiyle serildiği zamanlar oluyor. Tabii gündelik hayat, artık hani bugünden bakacak olursak meseleye, her rengin herkes tarafından tercih edildiği dönemlerden geçiyoruz.
Rengarenk.
Evet, okuyoruz. Hani eskiden kız erkek ayrımları işte renklerle başlıyordu, daha doğmadan pembe ve işte mavi ayrımlarıyla. Ki nüfus cüzdanlarımız da öyleydi yakın zamanlara kadar. Artık bu ayrımların ortadan kalktığı, renklerin her kişiye hitap edebileceği bir dünyasının olduğu ve herkesin de o renklerde kendini bulma ihtimali üzerine kurulu bir dünya artık önümüzde. Var. Dolayısıyla o yüzden hepimiz her rengi tercih edebiliyoruz günümüzde.
Özellikle Türk dünyasına renk yansımalarına sözlü edebiyatta rastlıyoruz değil mi hocam?
Tabii, yani bu tabii ki mitolojide karşımıza çıkan bu kutsal renkler ya da önemli sayılan renkler biraz önce en çok Dede Korkut'tan verdiğim örneklerle de kendini bir şekilde gösteriyor. İşte mesela Dede Korkut'ta damat kaftanlarının kırmızı olduğu, gelinin duvağının al olduğu, işte sarı donlu Selcan Hatun'dan bahsettik, işte siyah nikaplı Bamsı Beyrek'ten bahsediyoruz. Bunların hepsinin tabii ki orada da bir temsili ve bir anlamı var. Dede Korkut hikayeleri bizim Oğuz Türklerinin bildiğimiz en önemli sözlü destanlarının başında geliyor. Sözlü anlatımlarının başında geliyor. O yüzden hep oraya atıfta bulunuyoruz ama şüphesiz diğer destanlarda da. Mesela Oğuz Kağan destanına bakalım. Oğuz Kağan doğduğunda mavi olarak doğuyor. Vücudu mavi, gök rengi olarak dünyaya geliyor. Burada tabii ki yani niye mavi diye sormuyoruz. Çünkü Türkler için gök rengi kutsal bir renk. Evet. Göğün ve suyun rengi mavi çünkü. Oğuz Kağan'ın da tabii olağan üstü bir doğum hali olduğu için işte vücudu tüylerle kaplı, kurt bedeni gibi bedeni ve mavi olarak dünyaya geliyor. Aslında bozkurtu da çağrıştırıyor, o mavi renk. Böyle mavi, boz arası bir renk tarif ediliyor anladığımız kadarıyla. Başta Dede Korkut olmak üzere bütün destanlarımızda, Türk dünyasının bütün destanlarında ve masallarında tabii ki bu şeylerin, renklerin kutsal anlamlarının ve sembolik anlamlarının bir şekilde kendini gösterdiğini zaten görüyoruz.
Geleneklerden, örf adetleri, giyim kuşamdan yeme içme alışkanlıklarına göre pek çok kültürel malzemeyle örülen destanlar zaten dediğiniz gibi renkleri çağrıştırıyor. Peki hocam mesela günlük yaşamda artık kalmadı ama önceki zamanlarda işte renklerin örf adetlerde, geleneklerde, göreneklerdeki değeri neydi? Onu da bahsedelim biraz isterseniz. Yani bir evlilik, bir gelin o olaylarda.
Evet, aslında hani Anadolu sahasına baktığımızda al rengin yine evlilik söz konusu olduğunda ön plana çıktığını görüyoruz. Yakın tarihlere kadar gelinlik de aslında kırmızıydı. Türk kadınlar kırmızı gelinlik giyiyorlardı. Ama Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren batıdan transfer edilen bir beyaz gelinlik modası başladı bu topraklarda da. Ve yavaş yavaş bütün Türk dünyasına da sirayet etti. Ama tabii bu tip durumlarda biliyorsunuz böyle ikili bir yapı vardır. Bir geleneksel olan bir form uygulanır. Bir de kentte yaşıyorsa eğer bunu uygulayacak kişiler kent ortamının gereklerinde bu renklerin ve giyim tercihlerinin gündeme geldiğini görüyoruz. Mesela mor cepken diye bir, madem hani kıyafetten açıldı sözümüz, mor cepken diye bir şey vardır. Yine sembolik bir kıyafet vardır. Genellikle bu Muğla yöresinde falan çok yaygındır. Her kadının sandığında bir mor cepken vardır. Bu ne demektir? Bu aslında kıyafetin ve rengin bir dili olduğuna da çok ciddi bir örnektir. Eğer şayet kadın evliliğinde mutsuzsa, bir takım haksızlıklara uğruyorsa, bunu ifade etmek için artık hani canına tak ettiği noktada çıkartır sandığından ve bu mor cepkeni giyer. O cepkeni giydikten sonra artık kimse sormaz hani neden bunu giyiyorsun. O toplumun bütün fertleri tarafından bilinir onun anlamı ve işte erkek aforoz edilir. Eğer toplumda suçu çok ciddiyse köyden işte ya da yaşanılan yerden gönderilir. Çünkü o kadın artık onu giyiyorsa mutlaka bunun çok ciddi bir sebebi olmalı. O mor cepken çıktıysa. Mesela kıyafetin ve rengin dili olmasıyla ilgili bir sözsüz iletişim vasıtası olmasıyla ilgili çok çarpıcı bir örnektir Anadolu sahasında bu. Bunun gibi eminim Türk dünyasının başka yerlerinde de şu an böyle hatırlayamıyorum ama mutlaka böyle örnekler vardır. Yani sadece gündelik hayatta değil ya da işte özel günlerde değil, işte bu tip sıkıntılı durumlarda ya da
söylenemediği bazı şeylerin hani toplumsal olarak konuşulamadığı
durumlarda da imdadımıza yetişebiliyor işte renkler. Yani bu bakımdan da çok
tuzlu
önemli.
Kahve olayları gibi. Yani.
Evet, evet.
Peki Anadolu'da halk edebiyatına başka nasıl yansımaları vardır hocam? Edebiyat yönüyle programımızın sonuna doğru gelirken onu da alalım sizden.
Yani tabii şöyle, halk edebiyatı dediğimizde sözlü edebiyat türlerinin hepsini buraya dahil edebiliriz. Şimdi bizim sözlü edebiyatımıza kaynaklık eden en önemli işte anlatılar bu mitolojik hikayeler ve destanlar. Arkasından işte masallar, bilmeceler, efsaneler, türküler geliyor. Hani ana hatlarıyla belki bunları sayabiliriz. Mesela türkülerde renklere baktığımızda yine pek çok anlam renklerin türkülere eşlik ettiğini görüyoruz. Yani mavi yazma bağlıyorsa türküde geçen sevgili bunun mutlaka bir anlamı var. Ya da sarı geçiyorsa, sarı çiçek geçiyorsa orada bir ayrılık, bir hüzün, bir sıkıntılı bir durum olduğunu anlıyoruz. Evet. Kırmızının diriliği, canlılığı ifade ettiğini anlıyoruz. Türkülerde de aynı bu haliyle geçiyor. Beyaz söz konusuysa saflık, temizlik, bütün dünyada olduğu gibi aslında çok evrensel beyazın dili bu anlamda. Türk dünyasında da yine beyazın bu saflığı, temizliği, masumiyeti anlatan bir tarafı var. Türkülerde de mesela bu şekilde eşlik ediyor beyaz renk. Yani dediğim gibi bütün türlerde eğer renk arayacak olursak başlangıçta söylediğimiz bütün sembolleri sözlü kültürün bütün ürünlerinde görmek mümkün o ifadeleriyle.
Bu hafta Kültür Otağı'nda rengarenk bir program oldu. Öyle söyleyelim. Evet. Türk edebiyatından başlayaraktan rengin bizim kültürümüzde neler kattığını sizlere aktarmak istedik. Efendim bu haftalık süremizin sonuna geldik. Doçent Doktor Sayın Dilek Türk Yılmaz, çok teşekkür ediyoruz.
Ben efendim teşekkür ederim Mustafa Bey. Sağ olun.
Haftaya tekrar aynı saatte görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.
Orta.